Ayrım 12, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 157. İçeride Ruddle son gelişmelerle ilgili raporun sonuna gelmişti.
Himmler mükemmel dedi, İrlandalı pazar günü hareket edecek.
Brett'in dışındaki Luftwaffe üssünden bir Dornier uçağıyla yola çıkacak. Oradan kuzeybatı yönünde gidilirse İngiliz topraklarından geçmeden İrlanda'ya varmak mümkün. Uçak çok yüksekten uçacağına göre bir aksilikle karşılaşmaları ihtimali zayıf.
Peki İrlanda hava kuvvetlerini hesaba katmıyor musun?
Hangi hava kuvvetinden söz ediyorsunuz Herr Reichsführer?
Anlıyorum.
Himmler dosyayı kapadı.
Şu halde işler hızla ilerliyor demektir. Senden çok memnunum Ruddle. Bana sürekli olarak rapor yolla.
Himmler görüşmenin sona erdiğini belirtmek ister gibi eline kalemi aldı. Ruddle, bir mesele var dedi. Himmler başını kaldırdı.
Neymiş o?
Tuğgeneral Steiner. Himmler kalemi elinden bıraktı.
Generale ne olmuş?
Ruddle meseleyi nasıl anlatacağını bilemiyordu ama mutlaka bir çaresini bulup Himmler'e durumu açıklamak zorundaydı. Steiner'a söz vermişti. Gerçekte şu durumda vermiş olduğu sözü tutmak konusunda bu derece titiz davranması da onu şaşırtmıyor değildi. Zat-ı haliniz Albay Steiner'in bu görevdeki başarı derecesinin babasının durumunu etkileyeceğini belirtmiştiniz. Himmler sakin sakin,
öyle dedi ama şimdi mesele nedir?
Ruddle çekine çekine, ben Albay Steiner'e söz verdim dedi. Ona şey olursa...
Himmler söz vermeye yetkin yoktu dedi. Ama bu durumda Steiner'e benim adıma verilen sözün tutulacağını söyleyebilirsin.
Himmler tekrar kalemi eline aldı.
Şimdi gidebilirsin. Preston'a burada kalmasını söyle. Onunla tekrar görüşmek istiyorum. Adamını yarın sana yollarım.
Ruddle bekleme odasına döndüğü zaman Devlin pencerenin önünde durmuş, perdenin arkasında dışarısını seyrediyordu. Preston da koltuklardan birine oturmuştu.
Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Belki bu hava raf görevlilerini karargahta oturmaya zorlayabilir. Haydi gidiyor muyuz?
Ruddle başını salladı, sonra Preston'a döndü.
Sen kalacaksın. Himmler seninle görüşmek istiyor.
Yarın da Abwehr genel merkezine geleyim deme. Ben sana haber yollarım. Preston gene ayağa kalkmış, tam bir asker gibi selam duruyordu.
Emredersiniz sayın albayım, Heil Hitler.
Ruddle ile Devlin kapıya doğru yürüdüler. Dışarı çıkarlarken İrlandalı bir elinin baş parmağını havaya kaldırdı. Tatlı tatlı gülümseyerek Cumhuriyet'in şerefine dedi. Preston kolunu indirdi ve galiz bir küfür savurdu. Devlin kapıyı kapadı. Ruddle'ın arkasından merdivenlerden indi. Kuzum, bu serseriyi hangi cehennemden bulmuşlar? Himmler de iyice aklını kaçırmış olmalı. Şiddetli yağmurdan biraz olsun korunmak uğruna yakalarını kaldırmak için giriş holünde SS nöbetçisinin yanında durdukları zaman Ruddle, artık orasını Allah bilir dedi. İngiliz asıllı bir subayın bu işte görev alması elbette yarar sağlar ama bu Preston için bir şey diyemem. Ruddle başını salladı.
Pek karanlık bir adam, ikinci sınıf bir aktör, tam bir suçlu, tüm yaşamını bir düş dünyasında geçiren garip bir kişi.
Devlin,
herifi bize zorla kakaladılar dedi. Bakalım Steiner ne diyecek bu işe?
Ruddle'ın makam arabası kaldırıma yaklaşırken onlar da yağmur altında arabaya koşup arka kapıdan içeri atladılar. Ruddle, Steiner bu işin üstesinden gelecektir dedi. Steiner gibileri böyle şeylere alışkındırlar.
Şimdi gelelim işimize. Yarın öğleden sonra Paris'e gidiyoruz.
Sonra ne yapacağız?
Benim Hollanda'da önemli bir işim var. Daha önce de belirttiğim gibi harekatın tümü Lansford'da pişirilip kotarılacak. Orası tam dünyanın öbür ucu sayılır ve bu iş için biçilmiş kaftandır. Harekat devam ederken ben de orada bulunacağım. Onun için sevgili dostum, şayet telsizle görüşmek istersen seninle kimin konuştuğunu sakın unutayım deme. Ben Amsterdam'a giderken seni Paris'te bırakacağım. Orada seni Brest yakınlarında Laville'deki havaalanına götürecekler. Pazar gecesi saat 10'da hareket edeceksin. Devlin sordu.
Sen de orada olacak mısın?
Olmaya gayret edeceğim ama belki başaramam. Bir saniye sonra Tirpitz-Ufer'e vardılar ve tam Hofer başında şapka, sırtında kalın bir paltoyla dışarı çıkarken onlar da içeri girmeye çalışıyorlardı. Hofer hemen selam verdi. Ruddle da sordu.
Paydos saatin geldi mi Carl? Bana bir haber var mı?
Evet sayın albayım. Bayan Gray'den bir bildiri var.
Ruddle birden heyecanlanmıştı. Haber nedir Carl? Bayan Gray ne diyor?
Haber alınmış ve anlaşılmış. Sayın albayım, her Devlin'e iş bulma sorunu da çözümlenmiş.
Radl gözlerinde zafer pırıltılarıyla Devlin'e döndü. Kasketinin ucundan sular sızıyordu.
Buna ne buyurulur dostum?
Devlin tasalı tasalı, yaşasın Cumhuriyet dedi.
Bu senin için yeterli bir vatanseverlik gösterisi sayılmaz mı? Eğer öyleyse ben gidip bir içki içebilir miyim?
Büronun kapısı açıldığı zaman Preston bir köşeye çekilmiş Signal dergisinin İngilizce nüshasını okumaya dalmıştı. Başını kaldırıp da Himmler'i karşısında görünce hemen ayağa fırladı.
Bağışlayın Herr Reichsführer dedi. Neyi bağışlamamı istiyorsun? Benimle gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
Preston şaşkın ve aynı zamanda biraz da korkmuş bir halde Himmler'in peşinden aşağıya indi. Birlikte bodrum katına geldiler, koridoru geçtiler ve iki Gestapo'nun nöbet tuttuğu demir kapıya vardılar. Gestapo'lardan biri kapıyı açtı, sonra ikisi birden selam durdular. Himmler başını salladı ve merdivenleri inmeye başladı. Beyaz badanalı koridor pek sessizdi. Derken Preston uzaktan uzağa tokat sesini andıran bir sesin geldiğini fark etti. Himmler hücrelerden birinin kapısı önünde durdu. Madeni kapıyı açtı. Hücrenin buzlu camla örtülü küçük bir penceresi vardı. 60 yaşlarında ak saçlı bir adam bir tahta sıraya yüzü koyun yatmıştı. Güçlü kuvvetli iki SS görevlisi de ellerindeki lastik sopayla adamı dövüyorlardı. Rossmann gömleğinin kollarını sıvamış orada duruyor, tutuklunun dövülüşünü izlerken sigarasını tüttürüyordu.
Himmler, ben böyle düşüncesizce girişilmiş şiddet gösterilerinden tiksinirim dedi. Siz de tiksinmez misiniz Herr Untersturmführer?
Preston'ın ağzı kurumuştu, midesi allak bullak olmuştu.
Evet Herr Reichsführer dedi, feci bir şey bu.
Ah şu budalalar bir söz dinleseler. Çok kötü bir iş ama devlete ihanet edenlerle de başka türlü nasıl başa çıkılır? Reich ve Führer kayıtsız şartsız sadakat bekliyor. Bunu yapmayanlar da bunun sonucunu kabullenmek zorundalar. Beni anlıyor musunuz?
Preston onu anlamasına gayet iyi anlamıştı. Reichsführer dönüp merdivenlerden yukarı çıkmaya başladığı zaman Preston'un da ayakları birbirine dolaşmış, kusmamak için mendilini ağzına götürmek zorunda kalmıştı. Topçu Tuğ Generali Karl Steiner aşağıda karanlık hücresinde bir köşeye büzülmüştü. Vücudunun parçalarının dağılmasını önlemek ister gibi kollarını önüne kavuşturmuş öylece oturuyordu. Patlamış dudaklarının arasından sesini zorlukla duyurarak
''Bir kelime bile söylemeyeceğim'' dedi. ''Yemin ederim ki tek kelime bile çıkmayacak ağzımdan.''
7. gece uçuşu filosundan Yüzbaşı Peter Gerike, 9 Ekim Cumartesi sabahı tam saat 02:20'de 38. kurbanını ölüme gönderdi. Kalın bulutlar arasında bir Junker 88 tipi uçakla uçuyordu. Bu uçaklar iki motorluydular ve özel radar sistemleri vardı. Avrupa üzerine düzenlenen gece saldırılarında hep bu uçaklar kullanılıyordu. Gerike'nin o gece erken saatlerde şansı pek de yaver gitmemişti. Motorlardan birinin yakıt borusundaki tıkanma, Gerike'nin yarım saat aşağıda kalmasına neden olmuş, filonun diğer uçakları büyük bir İngiliz bombardıman filosuna saldırdıktan sonra Hannover'i bombalayıp Hollanda kıyıları üzerinden geri dönmeye başlamışlardı. Gerike saldırı alanına vardığı zaman arkadaşlarından çoğu geriye dönmüşlerdi. Ama her zaman geride kalmış bir uçağa rastlamak mümkündü. Bu nedenle Gerike bir süre daha o yörede dolaşmayı kararlaştırmıştı. Gerike 23 yaşındaydı, yakışıklı bir delikanlıydı. Koyu renk gözlerinden sabırsız olduğu, yaşamın akışını kendine göre fazla ağır bulduğu anlaşılıyordu. İşte şimdi de Pastoral Senfoni'nin ilk melodilerini ıslıkla çalıyordu. Onun arkasında radar operatörü Haupt birden heyecanlanarak soluk sola ''Bir tane yakaladım'' dedi. Aynı anda telsiz çalıştı. Üstten binbaşı Hans Berger'in gür sesi Gerike'nin kulaklarını doldurdu.
''Serüvenci 4, bu kara şövalye, size bir kuryem var, sesimi alıyor musunuz?''
Gerike ''Gayet gür ve net alıyorum'' dedi.
''8-7 derece dönün, hedefin uzaklığı 10 kilometre.''
Junkers uçak kalın bulut tabakasından hemen sıyrıldı. Gözcü Baumler Gericke'nin koluna dokundu. Gericke hemen avını görmüştü. Parlak ay ışığı altında üstüne dönen Lancaster tipi bir bombardıman uçağıydı bu.
''Kara Şövalye, burası Serüvenci 4, hedefi görüyorum. Artık yardıma ihtiyacım kalmadı.''
Gericke uçağı yeniden bulutların arasına soktu. Sonra biraz alçaldı. Sakat Lancaster uçağının kuyruğuna doğru bir dalış yaptı. 1943 yılının ikinci yarısında gece uçuşuna çıkan birçok Alman bombardıman uçakları, Schrage Musik adı verilen bir gizli silahı kullanmaya başlamışlardı. 20 milimetrelik bir çift toptan oluşuyordu bu silah. 10 veya 20 derecelik bir açıda aşağıdan yukarı mermi atabiliyordu. Bu silah gece uçuşa çıkan bombardıman uçaklarının aşağıdan yukarı atış yapmalarını sağlıyordu. Bu silah sayesinde de pek çok düşman uçağı kolayca düşürülmüştü. Ve işte şimdi de öyle olmuştu. Gericke bir an için hedefi nişan göstergesini aldı. Lancaster uçağı denize doğru hızla inmeye başlamıştı. Önce bir paraşüt açıldı, bunu bir ikincisi izledi. Bir saniye sonra da uçak parlak turuncu renkte bir top halinde infilak etti. Uçağın enkazı denize dökülürken paraşütlerden biri de isabet aldı. Baumler dehşet içinde ''Aman tanrım!'' diye mırıldandı. Gericke vahşi bir sesle ''Ne tanrısı?'' diye omurdandı. ''Şimdi üste durumu bildir de birisi gelip o zavallıyı denizden alsın. Haydi biz de dönelim.''
Gericke ile iki arkadaşı üst binasında haberleşme odasına girdikleri zaman içeride binbaşı Adler'den başka kimse kalmamıştı. Binbaşı Adler 50 yaşlarında neşeli bir adamdı. Kötü bir yanık izinden ötürü yüzü donup kalmış gibi görünüyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda von Richthofen'in Staffel uçaklarında uçmuştu ve boynunda Blue Max nişanını taşıyordu.
''Ah, demek nihayet gelebildim Peter'' dedi. ''Hiç gelmemektense geç gelmek daha iyidir.'' O bölgede dolaşan bir E gemisinden alınan telsiz haberiyle avını yakaladığın resmen öğrenilmiş oldu.
Gericke sordu, paraşütle atlamayı başaran adamdan ne haber dedi, onu bulabilmişler mi?
Henüz bulamamışlar ama arama devam ediyor. O bölgede hava deniz arama birliği de var.
Binbaşı tahta bir kutuyu masasının öbür ucuna itti. Bu kutuda çok uzun ince Hollanda malı purolar vardı. Gericke hemen bir puro aldı.
Adler, üzgün görünüyorsun Peter dedi. Senin insancıl olabileceğini hiç aklıma getirmemiştim.
Gericke purosunu yakarken değilim diye omurdandı. Fakat yarın gece sıra bana gelebilir. Şu hava deniz arama ekiplerinin her zaman görev başında olmalarını isterdim.
Gericke odadan çıkmak üzereyken Adler,
Prager seni görmek istiyor dedi.
Albay Otto Prager, Grand Yang üssünün kumandanıydı ve Gericke'ninki dahil 3 filo da onun emrindeydi. Ciddi, disiplin meraklısı ve ateşli bir nasyonel sosyalistti. Gericke adamın bu özelliklerinin hiçbirini fazla benimseyemiyordu. Kendi başına iş görmeye alışmış, başarılı bir pilot olmuş ve bağlı bulunduğu filoda kendisiyle birlikte çalışanların haklarını korumaktan başka hiçbir şeyi umursamaz olmuştu.
Prager benden ne istiyormuş?
Adler omuzlarını silkti.
Bilmiyorum, sadece bana telefon ettiği zaman seni hemen ilk fırsatta görmek istediğini kesinlikle belirtti.
Baumler biliyorum dedi. Göring telefon etmiş olmalı. Seni hafta sonu için Karin Hall'a çağıracaklar anlaşılan. Eh, hani bunun da zamanı çoktan gelmişti.
Bir Luftwaffe pilotu şövalye nişanıyla onurlandırılacağı zaman nişanı Reis Marshal, yani Hava Kuvvetleri Başkumandanı, kendi eliyle o pilota vermek istediği herkesçe bilinen bir gerçekti. Hava Kuvvetleri Kumandanı kendisi de pilot olduğu için bu görevi üzerine almıştı.
Gericke hırslı hırslı, ''Eh, o gün de gelecek.'' dedi.
Kendisinden daha az uçak düşürmüş pilotların çoğu bu nişanı almışlardı. İşte meselenin kötü yanı buydu. Dışarı çıkarlarken Adler arkalarından seslendi.
''Boş ver Peter, senin de günün gelecek.''
Üst binasının dış merdivenleri önünde durakladıkları zaman Gericke Baumler'e,
''Tabii, ben o zamana kadar yaşarsam.'' dedi. ''Bir içki içmeye var mısın?''
''Hayır teşekkürler, sıcak bir banyo ve 8 saat deliksiz uykudan başka bir şey istemem. Sabahın bu saatinde içki içmeyi doğru bulmuyorum, sen de biliyorsun bunu.''
Haupt esnemeye başlamıştı bile. Gericke suratını asıp homurdandı.
Allah'ın belası hanım evlatları siz de. Pekala, ikiniz de toz olun bakalım.
Gerike adamlarının yanından uzaklaşırken Boehmler seslendi.
Prager'in seni görmek istediğini unutma. Gerike sonra bakarız bunun çaresine dedi. Daha sonra giderim.
İki arkadaş yüzbaşının gidişini gözleriyle izlerlerken Haupt, doğrusu bizimki de kaşınıyor dedi. Acaba ne derdi var?
Boehmler o da bizler gibi durmadan havalanıp iniyor dedi.
Gerike yorgun bir tavırla subayların binasına doğru yürüyordu. Pek üzgün ve umutsuzdu. Sanki her şeyin sonuna gelmiş gibi bir duyguya kapılmıştı. Lancaster uçağından kurtulan tek adamı aklından bir türlü çıkaramaması da garipti doğrusu. Onun şimdi bir içkiye ihtiyacı vardı. Bir fincan sıcak kahve ve bir bardak şnaps ya da Steinhager içse miydi? Binanın ön salonuna girer girmez gözüne ilk çarpan Prager oldu. Odanın bir köşesinde geniş bir koltuğa oturmuş, bir başka subayla burun buruna bir şeyler konuşuyordu. Gerike birden ne yapacağını kestiremedi. Kumandan uçuş kıyafetinin karada giyilmesini kesinlikle yasaklamıştı. Acaba Gerike de dönüp kıyafetini değiştirse miydi? O sırada Prager başını kaldırdı ve Gerike'yi gördü.
''Şükür seni gördüğümüze Peter, yanımıza gelsene.''
Gerike onlara yaklaşırken albay da parmaklarını şıklatıp garsonu çağırdı, kahve ısmarladı. Pilotların alkol kullanmalarını doğru bulmuyordu.
Gerike günaydın sayın albayım dedi.
Albayın yanındaki yabancı subay onu meraklandırmıştı. Adamın sırtında dağ birliklerinin üniforması vardı. Bir gözü siyah bir bantla kapatılmıştı. Bir de şövalye nişanı taşıyordu.
Prager tebrikler dedi. Duyduğuma göre bir uçak daha düşürmüşsün.
''Evet doğru, bir Lancaster düşürdüm. Adamlardan biri kurtuldu. Şimdi denizde onu arıyorlar.''
Prager, ''Albay Ruddle'' dedi.
Ruddle sağlam elini uzattı. Gerike de adamın elini şöyle sıkar gibi yapıp bıraktı. ''Sayın albayım.'' Albay Prager bugün her işi tatlılıkla çözümlemeye kararlı görünüyordu. Gerike onu hiç bu derece yumuşak tavırlı görmemişti. Aslında Albay Prager böyle davranabilmek için büyük çaba harcıyordu. Garson bir çaydanlık dolusu kahve ve üç fincan getirdiği zaman Albay Prager de sıkıntılı sıkıntılı kıpırdandı.
Prager sert bir sesle ''Tepsiyi bırak be adam, bırak!'' diye söylendi.
Garson gittikten sonra masada kısa fakat sıkıntılı bir sessizlik oldu. Derken Gruppen Commander damdan düşer gibi ''Sayın albayım, Abwehr'de görevli'' dedi. ''Sana yeni emirler getirmiş.''
''Yeni emirler mi dediniz albayım?''
Prager ayağa kalktı. Albay Ruddle seni bu konuda benden daha iyi aydınlatabilir. Fakat Reich'a hizmet edebilmen için sana çok büyük bir fırsat tanındığını da bilesin.
Gerike ayağa kalktı. Prager şöyle bir duraladıktan sonra elini uzattı.
Burada çok başarılıydın Peter dedi. Seninle övünüyorum. Öbür meseleye gelince tam 3 kez senin adını bildirdim. Onun için artık benim elimden bir şey gelmez. Günah benden gitti.
Gerike tatlı bir sesle ''Biliyorum sayın albayım'' dedi ve de size minnettarım.
Prager yürüyüp gitti. Gerike masaya oturdu.
''Ruddle bu son Lancaster uçağıyla tam 38 uçak düşürmüş oluyorsun öyle mi?'' dedi.
''Gerike bakıyorum çarçabuk her şeyi öğrenmişsiniz sayın albayım. Benimle birlikte bir içki içer miydiniz?''
''Neden olmasın, bir konyak içeyim bari.''
Gerike garsona seslenip siparişi verdi.
Ruddle tam 38 uçak düşürmüşsün ve hala bir şövalye nişanı alamamışsın. Bu biraz garip değil mi?
Gerike sıkıntılı sıkıntılı kıpırdandı.
Bazen böyle oluyor işte.
Ruddle biliyorum dedi. Yalnız bir gerçeği daha dikkate almak gerek. 1940 yazında kale yakınlarında bir üstten 109'lardan biriyle uçarken Rice Marshal Göring'e Spitfire'ların daha iyi uçaklar olduklarını söylemiştin.
Albay tatlı tatlı gülümsedi.
Onun durumundaki kişiler böyle sözler söyleyen küçük subayları kolay kolay unutmazlar.
Gerike, gerçi size karşı büyük saygım var ama sayın albayım dedi. Bizim işimizde insan yarın ne olacağını bilemiyor. Onun için yeni görevim hakkında biraz bilgi verirseniz beni sevindireceksiniz.
Ruddle, görev gayet basit dedi. Özel bir iş için bir pilota ihtiyacım var.
Sizin mi ihtiyacınız var?
''Evet, yani Rah adına konuşuyorum. Bu seni daha fazla sevindirecek mi?''
''Yok, pek de sevindirmeyecek.''
Gerike boş konyak kadehini garsona gösterip bir içki daha ısmarladı.
''Doğrusunu isterseniz bulunduğum yerden gayet memnunum.''
Sabahın dördünde üst üste iki kadeh konyak içen bir adamın hayatından memnun olmasını pek aklım ermedi. Her neyse, sana seçme hakkı verilmediğine göre mesele yok.
Geri ki öfkeyle, ya öyle mi dedi.
Ruddle, dilersen Gruppen Kommandeur'a da sorabilirsin. O da sana aynı cevabı verecektir.
Garson Gerica'ya ikinci konyağı getirmişti. Yüzbaşı bardağı eline alıp içkiyi bir yudumda bitiriverdi. Sonra da yüzünü buruşturdu.
Of Allah'ım, bu zıkkımdan da nefret ediyorum.
Ruddle sordu, öyleyse neden içiyorsun?
Bilmem, belki de hep karanlıkta yaşamaktan ya da fazla uçmaktan olacak.
Gerica alaycı alaycı gülümsedi.
Belki de biraz değişikliğe ihtiyacım var sayın albayım.
Sana bu ihtiyacını gidermen konusunda yardımcı olacağımı kesinlikle belirtebilirim.
Güzel, bundan sonra ne yapacağız?
Saat 9'da Amsterdam'da bulunmak zorundayım. Ondan sonra gideceğimiz yer ise kentin 20 mil kuzeyinde, Den Helder yolu üzerinde.
Ruddle saatine bir göz attı. 7.30'dan önce buradan hareket etmeliyiz.
O halde bir banyo yapıp kahvaltı etmeye zaman var demektir. Eğer sizce bir sakıncası yoksa arabada biraz kestiririm.
Gerica ayağa kalkarken kapı açıldı, bir nefer içeri girdi. Selam verdikten sonra yüzbaşıya başıyla işaret etti.
Gerica bu işaretin manasını hemen anlamıştı, hafifçe gülümsedi.
Ruddle sordu, önemli bir haber mi var?
Benim düşürdüğüm Lancaster'dan paraşütle atlayan adam vardı ya, onu bulmuşlar. Bir deniz uçağı pilotuymuş.
Ruddle, adamın şansı varmış dedi.
Gerica de iyi bir işaret bu dedi, İnşallah benim de şansım vardır.
Lansford, Amsterdam'ın 20 mil kadar kuzeyinde, Schagen ile deniz arasında küçük kuytu bir yerde. Gerica yol boyunca hiç gözünü kırpmadan güzelce uyudu. Ancak Ruddle'ın onu kolundan tutup sarsmasıyla uyanabildi. Eski bir çiftlik evi ve bir samanlık vardı. İki hangar ve yer yer çatlamış, kenarları otlarla örtülmüş daracık bir beton pist göze çarpıyordu. Alanı çevreleyen tel örgünün bir özelliği yoktu. Çelik ve telden oluşan yeni görünüşlü kapıda da boynunda askeri polis plakası asılı bir çavuş nöbet tutuyordu. Elinde Schmeisser marka bir makineli tüfek vardı. Yanında duran vahşi görünüşlü Alsas cinsi köpeğin tasmasına bağlı zinciri sıkı sıkı tutuyordu. Ruddle ile Gerica'nın kağıtlarını dikkatle incelerken köpek de acı acı havladı. Ruddle arabayı kapıdan içeri soktu ve hangarlardan birinin önünde frene basıp durdu. İşte burası. Arazi inanılmayacak derecede düzdü. Uzaktaki kumsala ve kuzey denizine doğru dümdüz uzanıyordu. Gerica arabanın kapısını açıp dışarı çıkarken denizden doğru gelen yağmur da iyice serpiştirmeye başlamıştı. Yüzbaşı çatlak beton pistte yürüdü, sert bir hareketle betona vurdu. Vurduğu yer hemen yarılmıştı. Ruddle arabadan inip yüzbaşının yanına gittiği zaman, bundan 12 yıl kadar önce Rotterdamlı bir şilep kralı tarafından yaptırılmış dedi.
Alanı nasıl buldun?
Artık sadece Wright kardeşlere ihtiyacımız var.
Gerica titreyerek ellerini deri paltosunun ceplerine soktu. Sonra dalgın dalgın denize baktı.
Ne berbat bir yer burası. Sanırım Tanrı'nın listesindeki son isim buranınkidir.
O halde tam bizim amacımıza uygun bir yer sayılır. Haydi şimdi işimize bakalım.
Ruddle önden yürüdü, hangara girdi. Burası da Alsas köpekli bir askeri polisin denetimi altındaydı. Ruddle başını sallayınca adam kapılardan birini açtı. İçerisi rutubetli ve oldukça soğuktu. Tavandaki bir delikten içeri yağmur sızıyordu. Çift motorlu uçak da orada pek zavallı ve kimsesiz gibi duruyordu. Yuvasından pek uzaklara düştüğü belliydi. Gerica her zaman bu dünyada hiçbir şeye şaşmamasıyla övünürdü. Ama bu sabah durum değişikti. Uçak Douglas DC-3 tipiydi, yani şu ünlü Dakota uçaklarındandı. Belki de en başarılı taşıt uçaklarından biriydi bu Dakotalar. Müttefik kuvvetler bunlardan adam akıllı yararlanıyorlardı. Alman ordusu için Junkers 52 tipi uçaklar ne derece önemliyse, müttefikler için de Dakotalar o derece önemliydi. Bu uçağın ilginç özelliği ise kanatlarında Luftwaffe işaretini, kuyruğunda da gamalı haç işaretini taşımasıydı. Bazı insanlar atları nasıl severlerse, Peter Gerica de uçakları öyle seviyordu. Uzanıp uçağın kanadını şefkatle okşadı. Ah seni gidi aşifte seni diye mırıldanırken sesi gayet yumuşaktı.
Ruddle, sen bu uçağı iyi tanıyor musun dedi.
Bir kadından daha iyi tanıyorum. 1938'de Haziran'dan Kasım'a kadar tam 6 ay Brezilya'daki Landros Hava Taşıt Şirketi'nde çalıştım. 930 saat uçtum. 19 yaşındaki bir delikanlı için rekor sayılır. Herhalde çok zor bir işti bu. Demek beni seçmelerinin nedeni buymuş. Hepsi sicilinde yazılı. Bu uçağı nereden buldunuz? 4 ay önce RAF Taşıt Birliği Hollanda Direnme Örgütü'ne malzeme atıyordu. Senin gece uçuşunda görev alan arkadaşlarından birisi onu düşürmüş. Sadece motorunda basit bir arıza vardı. Yakıt pompası tıkanmış. Gözcü ağır yara aldığı için pilot uçağı sürülmüş bir tarlaya zorlukla indirmiş. Ama büyük bir şanssızlık eseri uçağı SS barakalarının yanı başına indirmiş. Pilot yaralı arkadaşını dışarı çıkardıktan sonra uçağı havaya uçurmaya vakit bulamamış. Kapı açılmıştı, Gerike uçağa girdi. Pilot koltuğuna oturur oturmaz kendini gene Brezilya'da ormanların üzerinde uçuyor sandı. Radul da öbür koltuğa oturmuştu. Cebinden gümüş tabakasını çıkarıp Gerike'ye Rus sigaralarından ikram etti. ''Şu halde bunu uçurabileceksin değil mi?'' ''Nereye?'' ''Pek uzağa gitmeyeceğiz. Kuzey denizini aşıp Norfolk'a gideceğiz. Dost doğru gidip dost doğru döneceğiz.'' ''Amacımız ne olacak?'' 16 paraşütçüyü aşağıya atacağız. Gerike şaşkınlıktan sigaranın dumanını iyice içine çekmişti. Sert Rus tütünü genzini fena halde yaktı. Kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Nihayet deniz aslanı harekatı başlıyor dedi. İngiltere'yi istila etmek için biraz fazla geç kalmış sayılmaz mıyız? Bizim gideceğimiz kıyıda alçak düzeyde radar sistemi çalışmıyor. Eğer adam akıllı alçaktan uçarsan hiçbir meseleyle karşılaşmayız. Tabii uçağı temizletip üzerindeki işaretleri sildireceğim ve yerine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin işaretlerini koyduracağım. Eğer seni bir gören olursa bir RAF uçağının belirli bir görevi yerine getirdiği sanılacak. Gerike peki ama neden diye sordu. O adamlar İngiltere'ye varınca ne halt karıştıracaklar? Radul sert bir sesle, ''Orası senin üzerine vazife değil.'' dedi. ''Sen sadece bir otobüs şoförüsün dostum.'' Radul kalktı, uçaktan indi. Gerike de onu izledi. ''Bakın bana biraz daha dostça davranabilirsiniz.'' Radul hiç karşılık vermeden Mercedes arabaya yürüdü. Arabanın yanında durup dalgın dalgın denize baktı. ''Bu iş senin için fazla mı ağır?'' Gerike öfkeyle, ''Budalalık etmeyin.'' dedi. ''Ben sadece niye bu işe giriştiğimizi öğrenmek istiyorum, hepsi o kadar.'' Radul paltosunun önünü açtı, ceketinin düğmelerini çözdü. İç cebinden o değerli mektubu taşıyan zarfı çıkardı, Gerike'ye uzattı. ''Oku şunu.'' dedi. Gerike başını kaldırdığı zaman yüzü pek tasalıydı. ''Bu derece önemli mi? Tevekkeli Prager öyle telaşlı görünüyordu.'' ''Ha şunu bileydin. Pekala bana ne kadar zaman bırakılacak?'' ''Aşağı yukarı 4 hafta.'' ''Gözcüm Boehmler'in de benimle birlikte uçması gerekli. Benim tanıdığım en başarılı, en usta gözcülerden biridir o.'' ''Neye ihtiyacın olursa söyle. Tabii bu işin gizli tutulması gerekiyor. İstersen sana 1 haftalık izin de koparabilirim. Ondan sonra da burada yani çiftlikte kalacaksın ve sıkı güvenlik tedbirleri uygulanacak.'' ''Uçağı deneyebilir miyim?'' ''Eğer gerekliyse tabii. Yalnız bunu gece yapmalısın ve sadece bir kez deneme uçuşuna izin var.'' ''Luftwaffe'nin en değerli uçak teknisyenlerini buraya toplayacağım. Her ihtiyacın karşılanacak. Bu meselede sorumluluk ve yönetim sana bırakılıyor. Norfolk bataklıklarının üzerinde uçarken saçma bir teknik arızanın her işi berbat etmesini istemem. Şimdi Amsterdam'a döneceğiz.'' Monaghan bölgesinde konroylu bir koyun çiftçisi olan Seamus O'Brien, ertesi sabah tam saat 2.45'te geniş bir çayırı geçip evine gitmeye çalışıyordu. Ama durumu hiç de iyi değildi. İnsan 76 yaşında olunca yaşıtları da can sıkıcı bir düzenlilik içinde birer ikişer göçüp gider. Ve işte Seamus O'Brien de yeni kaybettiği bir dostunun cenazesinden dönüyordu. 17 saat arkadaşının tabutu başında beklemişti adamcağız. İrlandalıların bayıla bayıla anlattıkları gibi sadece içki almakla kalmamıştı. Seamus içki içinde yüzmüştü. Öyle ki artık bu dünyada mı yoksa öbür dünyada mı olduğunu bile kestiremez haldeydi. Bir ara başının üzerinden büyük beyaz bir kuşun geçtiğini fark edince de korkmak aklına bile gelmedi. Sadece biraz meraklandı. Devlin büyük bir ustalıkla ve sıkıntısız inmişti. Malzeme torbası da bir iple bağlanmıştı. Torba Devlin'den önce yere değmiş, böylece İrlandalı da yere yaklaştığını önceden anlayabilmişti. Hemen bir saniye sonra Devlin'in ayakları yere değmiş, adam hiç vakit kaybetmeden paraşütünü çıkarıp toprağa gömmüştü. Bu sırada bulutlar aralanıp ay meydana çıkınca ortalık aydınlanmış, Devlin işini rahatça görebilmişti. Malzeme torbasını açıp koyu renk yağmurluğunu, tweed kasketini giydikten sonra eline büyük bir Gladstone tipi çanta aldı. Biraz ileride otlarla kaplı küçük bir hendek vardı. Devlin sırtından çıkardıklarını çarçabuk bu hendeğe gömdü. Yağmurluğunun yakalarını kaldırdı. Gladstone çantayı aldı ve arkasını döner dönmez hendeğin kenarında onu izleyen Seamus O'Brien ile göz göze geliverdi. Devlin hiç vakit kaybetmeden elini Walter marka silahının kabzasına götürdü. Fakat o güzelim İrlanda viskisinin kokusu ve adamın peltek peltek konuşması her şeyi anlamasına yetmişti. Yaşlı çiftçi kelimeleri tane tane eceleyerek, ''Sen netsin dede, in misin, cin misin? Bu dünyanın insanı mısın, yoksa öbür dünyaya mı aitsin?'' ''Tanrı bizi korusun ama babalık, çevreye yaydığın kokuya bakılırsa, şuracıkla bir kibrit çaksam ikimiz birden cehennemi boylayıvereceğiz. Sorduğun sorunun cevabına gelince, iki dünyanın da malı sayılırım. Basit bir İrlanda evladıyım. Uzun yıllar yabancı limanlarda sürttükten sonra yeni bir hayata başlamak amacıyla vatanıma dönüyorum.'' O'Brien sordu, ''Gerçek mi bu?''
''Ben sana gerçek dedim ya.''
Yaşlı adam sevinçli sevinçli güldü.
''Sid Mile Fight'te Sabakya ile Romhat'' diye İrlanda diliyle konuştu. ''Vatanına 100.000 kere hoş geldin.''
Devlin de sırıttı.
''Garayf Mait Agat'' dedi. ''Teşekkürler.''
Gladstone çantayı aldı, hendekten yukarı çıktı. Hafif hafif ıslık çala çala çayırlarda yürümeye başladı. Kısa bir süre içinde olsa vatana dönmek güzel şeydi. Ulster sınırı şimdi olduğu gibi o zaman da bölgeyi bilen herkese açıktı. Köy yollarından tarlalar arasından 2,5 saat kadar yürüdükten sonra Devlin Armagh bölgesine varmış, İngiliz toprağına ayak basmıştı. Bir süt kamyonu onu saat 6'da Armagh'a getirmişti. Yarım saat sonra da Devlin Belfast'ta kalkan ilk trenin 3. sınıf kompartımanına yerleşmişti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 175.